bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Son İmparatorluk Osmanlı. Osmanlı'yı yeniden keşfetmek 2. İlber Ortaylı. Timaş Yayınları. 2. baskı 2006 Kasım. 6. nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Nisan 2007. Okuyan Ayal Gökçe. Osmanlı İmparatorluğu tarihin gerçek anlamdaki son üniversal yani Beynelmilel Cihan Şümül İmparatorluğudur. Akdeniz Havzası'ndaki üç tarihi imparatorluktan birini kuranların torunları ve çocuklarıyız. Osmanlı tarihini, kimliğini bilmek ve anlamak kolay değil. Bütün etrafımızı yani yeryüzünün en esaslı uygarlıklarını tanımamız, incelememiz, Osmanlı kurumlarını, anlayışını, onlara bakışını bilmemiz lazım. Osmanlı'yı tanıdıkça, araştırdıkça, okudukça kendimizi daha çok sevecek ve tarihimize daha çok ısınacağız. Şüphesiz elinizdeki bu kitapta bu konuda okura yardımcı olma ve Osmanlı'ya dair yeni ufuklar açma iddiasındadır. İlber Ortaylı. Geçmişten geleceğe tarihi gelişmeleri ışık tutarken, tarihin bıraktığı izleri irdeleyen İlber Ortaylı, Osmanlı'yı keşfetmeye devam ediyor. Ortaylı bu sefer okuru Osmanlı'yı son imparatorluk yapan yönetim şekli, devletlerle olan ilişkileri, farklı kültürlere, dinlere yaklaşımı ve kurumlarıyla kısacası kendine özgü kimliğiyle keşfetmeye davet ediyor. İlber Ortaylı 1947 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1969 ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Chicago Üniversitesi'nde master çalışmasını Profesör Halil İnalcık ile yaptı. Tanzimat sonrası Mahalli İdare adlı teziyle doktor, Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman nüfuzu adlı çalışmasıyla da doçent oldu. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı. Seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16. ve 19. yüzyılı ve Rusya tarihiyle ilgili makaleler yayınladı. 1989-2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi'ne geçmiştir. Halen Topkapı Saray Müzeler Müdürlüğü Başkanı görevinde yürütmektedir. İlber Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi Yönetim Kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesidir. Diğer eserleri. Tanzimat'tan sonra Mahalli İdareler 1974. Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi İlhan Tekeli ile birlikte 1978. Türkiye İdare Tarihi 1979. Alman nüfuzunda Osmanlı İmparatorluğu 1980. Gelenekten geleceğe 1982. İmparatorluğun en uzun yüzyılı 1983. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e yerel yönetim geleneği 1985. İstanbul'dan sayfalar 1986. Studies on Ottoman Transformation 1994. Hukuk ve idare adamı olarak Osmanlı Devleti'nde kadı 1994. Türkiye İdare Tarihine giriş 1996. Osmanlı Aile Yapısı 2000. Tarihin Sınırlarına Yolculuk 2001, Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadi ve Sosyal Değişim 2001, Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiye'sine Taha Akyol ile birlikte 2002, Osmanlı Barışı 2004, 40 Ambar Sohbetleri 2006, Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek 2006. Önsöz. Son İmparatorluk Osmanlı, Osmanlı ekseninde yaptığım bir takım konuşmalarımın kitap haline getirilme projesinin ikinci cildidir. Bunlar çeşitli iletişim araçlarındaki yaptığım konuşmalardır. Bir nevi umumi konferans mahiyetindeki Osmanlı üzerine yorumlamalardır. Akdeniz Havzası'ndaki üç tarihi imparatorluktan birini kuran ve eritenlerin torunları ve çocuklarıyız. Osmanlı İmparatorluğu tarihin gerçek anlamdaki son üniversal, yani Beynelmilel, Cihan Şümül İmparatorluğudur. Osmanlı tarihini, kimliğini bilmek ve anlamak o kadar kolay değil. Bütün etrafımızı, yani yeryüzünün en esaslı uygarlıklarını tanımamız, incelememiz lazım. Osmanlı'yı etrafımızı tanıdıkça kendimizi daha çok sevecek ve tarihimizi ısınacağız. Kitapta Osmanlı yani klasik imparatorlukların dünyada medeniyeti ve siyasi coğrafyayı ulaştıran imparatorlukların sonuncusu ele alınmıştır. Osmanlı tarihine ait bahisleri, siyasi olayları, kurumları, kişileri ve Osmanlı'nın diğer devletlerle olan ilişkilerini bir sohbet havası içinde tek tek anlatıyoruz. Bu ele alış sırasında eğitim kitaplarında ve müfredatta yer almayan konulara, detaylara değiniyoruz. Okuyucu bunları serimizin ilk kitabı Osmanlı'yı yeniden keşfetmekte fark etti ve ilgiyle okudu. Bu yüzden Osmanlı üzerine bahisleri ikinci, belki ileride üçüncü bir kitap haline çıkarmak gereği hasıl oldu. Bunu gerekli bir vazife olarak görüyorum ve memnuniyetle yerine getiriyorum. Hiç şüphesiz bazı iddialarımız tenkite ve tartışmaya açıktır. Konuşmalarımı deşifre eden Engin Atatimur'un sevgili kızı Neslihan Atatimur'a, eserin redaksiyonunda bana çok yardımı dokunan değerli dostum Ali Berkdaya, kitabın editörü Adem Koçal'a ve kitabı yayımlayan Timahş yayınlarına teşekkürü bir borç bilirim. Umut ederim kitap beklenen ihtiyacı karşılayacaktır. Ekim 2006, İlber Ortaylı. Geçmişi düşünerek anmalıyız. Osmanlı imparatorluktu. Bütün imparatorluklar gibi dağılmak için doğmuş ve büyümüştü. Ama klasik dünyanın şartları ve renkleri içinde doğan bu imparatorluk, hukuken sona erdiğinde onun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni aynı dönemde kurulan Avusturya Cumhuriyeti ile karşılaştıramayız. Zira Türkiye Cumhuriyeti olayında imparatorluk adeta uluslaşmıştı. Ama bünyesinde eski elan devam ettiren bir konumdadır. Renkli bir coğrafya, devam eden dinamizm, gelişim ve genç nüfus eski imparatorluğun kurumları ile devamını sağlamaktadır. Bundan başka imparatorluğun eski parçalarındaki dağınık etnik yapının oluşturduğu bağlantılar ve olaylar Osmanlı'nın ölüsünün bir ölçüde yaşadığını da gösterir. Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasya ulusçu hareketlerin hem de çoğunlukla mikro milliyetçilik düzeyinde patladığı bir bölgedir. Ulusçuluk, Osmanlı İmparatorluğu'na gelmiş diye biliyoruz, doğru ama aynı zamanda imparatorluk bu ulusçuluklara bugünkü güçlerden daha güçlü, inatçı ve tecrübeli bir entrika, desise düzeniye karşı durmuştur. Gayet somut bir örnek vermeliyiz. Filistin'de Yahudiler vardı. 16. asırda İspanya ve İtalya'dan gelen göçün de etkileri oldu ve Safed'e ve diğer Filistin beldelerine yerleşenler oldu. Ama asıl 19. asırda Doğu Avrupa'dan gelen Siyonist göçle birlikte Filistin'in yerli Araplarıyla ilk sürtüşmeler de başladı. Ama Britanya'nın 30 yıllık yönetimi 1917-1948 gibi bir rezalet ve karmaşa da görülmedi. Birbirleriyle Kutsal Mezar Kilisesi'nin Saint Republic'le bakımı ve muhafızlığı için çatışan Hristiyan mezhep ve cemaatleri görmezden gelip kilisenin anahtarını Müslüman bir aileye irsen teslim etmek Osmanlı'nın idari üslubudur. Bugün karışan Doğu dünyasında uluslar sorununun kökleri Osmanlı devrine gidiyor. Çözümsüzlükler kadar çözüm ümidi de Osmanlı döneminde yatıyor. En azından dini cemaatlerin kavga ettiği Lübnan'da çözümsüzlüğün, yurdundan edilen Filistinlilerin arasında iç çözüm modelinin unsurları Osmanlılık'ta aranıyor. Birinciler Osmanlı Cebeli Lübnan Nizamnamesini, aslında bu statünün tatbikinde daha suçlu olan Fransız Manda modeliydi, sorunun temeli olarak gösterirken öbürküler Kudüs ve tarafsız bölgenin gelecek yönetimi için Osmanlı yönetim modelini özellikle 19. yüzyıl öneriyordu. Bosna ve Kosova olayları da bunun gibi zıt öneriler getiriyor. Kısacası Osmanlılık her yerde somut görüntülerle yaşayıp tartışılıyor. Aslında bir bakıma eski Roma modelinin de devamı olan klasik bir imparatorluğun yeni çağı hatta sanayi çağının Doğu Avrupa ve Doğu Akdeniz'ini nasıl biçimlendirdiği dahi başlı başına bir tartışılacak sorun. Osmanlılık kaynağı belirsiz bir ortaklık kültürüdür. Halep'in tatlılarını Balkanlara, Balkanların mimari biçimini Doğu'ya, Farsça'yı Sırpça'ya, Rumca'yı Arapça'ya taşıyan tarihi bir dönemdir. Belgrad'ın ortasında Teraziye Bulvarı'ndan gezerken vakti sorarsanız yen saat diye cevap gelir. Mısır'da kibarlar birbirine efendim diye hitap ederler. Efendi orta Yunanca bir kelimedir. Osmanlılık bir karışımdır. Türklük bunun içinde temel aktördür. Hem de Arapça tabirler saf Türkçe'ye daha ziyade 19. yüzyıl askeri modernleşmesiyle girmiştir. Bürokrasinin dili Türkçedir. Asırdan asıra koyulaşan Arapça, Farsçalı bu dil 9. yüzyılda sentaks cümle yapısı bakımından bugünkü biçimine ulaşmıştır. Bu arada Balkan dillerinin turcismelerle, Türkçe unsurlarla zenginleştiği bir gerçektir. Bulgar dilinin %10'undan fazlası modern halk Yunancasının da buna yakın olanı Türkçeden gelmiş. Bunlar tabii Farsça ve Arapçayı da içeriyor. Türkçe bugün Balkanlarda sanayi ve ticaret dili olarak kullanılıyor ama asıl tarihi filolojinin vazgeçilmez bir dilidir. Özel mülkiyet bir kısım Balkan halkları için bugün bir sorun olmaktan çıkmıştır. Ama Yunanistan, Suriye, Lübnan, Filistin'de Osmanlı tapu nizamı bilinmeden alım-satım işlemi yapmak mümkün değildir. Osmanlı hakimiyeti Balkanlar ve Orta Doğu'nun bürokratik ve askeri geleneğini tahrip etmiştir. Etrafındaki ülkelerin içinde sadece Türkiye'nin bürokratik, askeri yapısı ve diplomasi geleneği öbürlerine göre daha tutarlıdır. Bir de şaşılacak keyfiyet, bölgeye sonradan gelen Yahudilerin kurduğu İsrail'de bu gelenek güçlü olarak yaratılmış. Diğerlerindeki aksaklıkların, Türklerin 4-5 asır süren yönetiminin kalıntısı olduğu açıktır. Bizzat Ortodoks Kilisesi'nin ulusçu parçalanması bile Fener Patrikhanesi'ne 15. asırda bahşedilen hegemonyanın ve o hegemonyaya 19. asırda duyulan ulusçu tepki ve ayaklanmaların sonucudur. Balkanlılar Bağbali'den çok Fener Patrikhanesi ile boğuşmak zorunda kalmıştır ve bu gerginlik devam ediyor. Birbirleriyle barışık ve geçmişi geçmişte bırakan Balkan ve Orta Doğu dünyası yok. Bu da Osmanlı'nın kalıntısı. Bir takım adamlarımız Yunan-Latin kültürünü Arap-Fars medeniyetine zıt bir seçenek ve yeni bir medeniyet yolu olarak sunup yeni bir toplum yaratmaya kalktılar. Oysa tarihte Yunan-Roma-Arap-Fars kültürleri sandığımızdan daha çok kaynaşmış ve birbirini daha iyi tanımış beşeri kompartımanlardır. Türkiye'de hümanist tipte bir kültür tek boyutlu olarak kurulamaz. Bunun için doğuyu, batıyı kapsayan yaygın ve renkli bir öğrenim şarttır. Bu yapılmazsa ne olur? Batı medeniyetinden söz edenler Yunancasız, Latincesiz, sadece Fransızca veya sadece İngilizce bilir. Hiçbir zaman batıdaki aydını yetiştiren tipte batılı eğitim görmedik. Doğulu eğitimimiz de doğulu gibi değil. İbrancasız Arapça ile İslam araştırmaları yapıyoruz. 9. 10. asırların İsmail Buhari, Şehristani, 12. 13. asırların Reşidüddin gibi Müslüman bilginlerinin aksine çağımızın İslamiyetle uğraşanları ne Yunanca ne de İbranca biliyor. Akdeniz uygarlığı bölünmez bir bütündür. Onun bütün zamanlarına ve dört bucağına hükmetmek zorundayız. Klasik çağ dillerinin siyasi seçimle ilgisi yoktur. Bilimi bilgisayar olarak algılayan zihniyet, hala üniversitelerimizin bu saydığımız dallara bilgihane kalmasına sebep olmuştur. Kısacası, Türkiye orta çağını tanımıyor. Ülkenin orta çağı ve ilk çağıyla hemdem olacak filolojik yeteneğimiz yok. Mesela yer isimleri, toponimi. Bu dalda uzman olmayanların kavrayacağı iş değil. İçişleri Bakanlığı'nda yer adı değiştirenlerin ise bu işleri bilmediği apacık. Bir ara Oğuz boylarından birinin adı olan Dodurga'yı da bilmem nece sanıp değiştirmişlerdi. Yeryüzünün en işlek, en renkli bölgelerinden birisiyiz. Akdeniz Havzası'ndaki 3 tarihi imparatorluktan birini kuran ve eritenlerin torunları ve çocuklarıyız. Osmanlı'nın tarihini ve kimliğini bilmek ve anlamak o kadar kolay değil. Bütün etrafı, yani yeryüzünün en esaslı uygarlıklarını tanımamız lazım. Etrafımızı tanıdıkça aslında kendimizi de daha çok severiz. Cahil bir milliyetçilik duygusu veya aşağılık duygusuyla karışık hastalıklı bir kozmopolitlik yerini daha bilinçli bir tarih sevgisi ve anlayışına bırakır. Bugün globalleşmeden söz edip duranlar aslında Fatih Sultan Mehmet kadar oturaklı bir dünya adamı değiller. Kendinden emin ve doğuyu, batıyı da bilen bu Rönesans tipi doğulu hükümdar örneği artık aramızda pek yok. Ama diriltmemiz lazım. Türkiye klasik diller ve Bizans araştırmaları ve öğretimiyle birlikte Arap ve Fars çalışmalarını hem de eski Sami ve eski İran araştırmaları ile birlikte diriltmelidir. Küçük Bahreyn adasının Arapları arasından İrfan Şadid gibi çağımızın ünlü bir Bizans tarihçisi çıktı. Bizans ve Araplar adlı ünlü eserin yazarı. Biz hala amatör Bizans tartışmalarıyla dünya görüşümüzü sergilemeye çalışıyoruz. Kısacası Osmanlı'yı sadece belli tarihlerde törenle değil, yeniden düşünerek anlamalı. Aklı başında sempozyumlarla, son zamanlarda tertiplenen bazı zevkli bilimsel sergilerle anmalı. 7 asır komşu ülkelerden çok Osmanlı ile ilişiği olan Polonya, Macaristan gibi ülkelerde daha soğukkanlı ve bilimsel olarak kutlanıyor. İbrahim Paşa Sarayı'ndaki Savaş ve Barış, 15. ve 19. yüzyıl Osmanlı-Polonya ilişkileri sergisi de bu bütünün bir parçası. Osmanlı'nın kuruluşunu kutlamak ve düşünmek ne şövenlik ne de cumhuriyete ihanettir. El verir ki bu kutlama aklın ve ince zevkin öncülüğünde yapılsın. Osmanoğulları ve halifelik. 1917-18 yılı dünyanın altüst olduğu bir dönemdi. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek şeyler oluyordu. Büyük devletlerin başındaki tanrısal gölge sayılan hanedanlar birbiri ardına tahtlarını ve yurtlarını terk ediyorlardı. Almanya ve Almanlar imparatorluğu ve imparatoru benimsemiş bir camia değildi. Kaiser'in gidişi hadi neyse ama Avusturya İmparatorsuz düşünülebilir miydi? İkinci Nikola ve ailesi ülkeyi terk edemediler dahi. İngiltere, müttefiki yeni Rusya hükümetini, Kerenski başkanlığındaydı, gücendirmemek için Çar ailesinin iltica talebini kabul etmedi. Kerenski ise tahttan ettiği ve elde tutup yurt dışına bırakmadığı hükümdar ailesinin hayatını ve emniyetini koruyamadı. Bir süre sonra Bolşeviklerin eline geçen ailenin feci akıbeti malum. Rus halkı ve tarihi uç noktalarda gidip geliyor. İhtilalden 12 sene önce St. Petersburg'da kışlık sarayda acımasızca taranan kitlelerin Kızıl Çar diye lanetlediği 2. Nikola ve ailesi bugün bu feci akıbetleri dolayısıyla aziz ilan edilmiş bulunuyorlar. Bu olaylardan 4 sene sonra eski büyük bir imparatorluğun başındaki eski bir hanedan Osmanlılar da tahtı terk etti. Devlet reisliği saltanat bitmişti ama uhdelerindeki hilafet devam ediyordu. Böyle ayrı bir hilafet kurumunun ne olduğunu ne Ankara'daki hükümet ne de Halife Abdülmecit Efendi'nin kendisi anlamıştı. Nitekim bir süre sonra çatışma su yüzüne çıktı. 1924 Mart'ında hanedan tümüyle sürgüne gönderildi. Bu noktaya kadar 1. Cihan Harbi'nin getirdiği Avrupa dünyasının tahtsızlaşma süreci devam ediyordu. İngiltere ve İskandinav krallıkları ve Balkanların dışında Avrupa aniden cumhuriyetler kıtasına dönüşmeye başladı. Macaristan'da ise taht boştu. Adriyatik'le bağı kalmayan ülkede donanmasız Amiral Horthy, kralsız bir tahtın naibi olarak hüküm sürüyordu. Balkan kralları ise diktatörlere dönüşmüştü. Osmanlı saltanatının son yıllarında saray, siyasi hakimiyet merkezi değildi. Parlamenter bir monarşi yerleşmişti. Bu anlamda İngiltere ve İsveç gibi İskandinavya monarşileri ile bir benzerlik vardı. Eğer ülkede demokrasi yerleşmemiş ve parlamento feshedilmemişse bu yönetici fırkanın İttihat ve Terakki, eylem ve politikasının neticesiydi. Osmanoğulları ailesi diğer Avrupa hanedanları gibi değildi. Muhtelif bankalarda hazır milyonları yoktu. Bizzat son hükümdar bile fakr-ı zaruret içinde öldü. Çıkarken hazineyi boşaltabilirdi. Doğrusu bu onursuzluğu irtikap etmedi, işlemedi. Hanedan üyelerinin önce mücevherleri satıldı, sonra geçinmek için münasip işler bulundu. Bir yandan da sarayın Türkçesi, adetleri, yemekleri yaşatıldı ve genç hanedan üyelerinin iyi eğitim görmesine dikkat edildi. Bu nasıl yapıldı? Mültecilik şartlarında son derece zordur. Galiba Osmanoğulları, dedelerinin ve mensubu oldukları milletin zor şartlara uyum yeteneğini tevarüz ettiklerini burada da gösterdiler. 50 yıllık sürgün döneminde Osmanoğulları ne devlet ne millet aleyhinde kampanyalar yürüttü, ne Türkiye aleyhinde çalıştılar, ne de maddi imkansızlıklara rağmen yüz kızartıcı bir hayat süren çıktı. Fransa, Osmanlı hanedanı üyelerine hükümran bir ailenin fertleri olduğunu belirten kimlik vermişti. Hepsi bu. Hayatın güçlükleriyle boğuşan insanlar, üstüne üstlük etraflarında kendi adlarıyla iş çevirmeye kalkan dolandırıcılarla da mücadele etmek zorunda kalıyorlardı. Bunlar mesela Padişah 2. Abdülhamid'in oğlu, torunu falanım diye cemiyet kurup para toplayan, neydi belirsiz biri olabiliyordu. Önce hanedan üyeleri, yani imparatorluk prensesleri, sultanlar ve çocukları, 1974 affıyla da erkek hanedan üyeleri, şehzadeler affedilip dönebildiler. Çoğu emeğiyle yaşıyordu ve zengin olan birkaçı da kendi gayreti ve bilgisiyle bunu başarmıştı. Zira Batı ülkelerinde bizdeki gibi hortumlama yöntemleriyle servet yapılmıyor. Afganlı öncülük edenler solcu denen Başbakan Bülent Ecevit ve koalisyon ortağıydı. Zamanın milletvekillerinin ifadesine göre mani olmak için kulis yapanlardan birinin AP'li dışişleri eski bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil olduğu görüldü, anlaşılmaz olaylardır. Bugün hanedan reisi durumunda olan zat Osman Ertuğrul Efendi'dir. Sultan 2. Abdülhamid'in torunudur. New York'ta yaşıyor. Eski Afgan kraliçesi Süreyya'nın yeğeni Zeynep Tarzi Hanım'la evlidir. Osman Ertuğrul Efendi'nin müzik ve tarih bilgisi eşsizdir. İstanbul'daki en kıdemli hanedan üyesi, son hükümdar ve son halifenin müşterek torunu olan Neslişah Sultan'dır. Osmanlılık mazideki rejim ve tarihtir. Ama hanedan üyelerinin diğer Avrupalı hanedan üyelerinden Habsburglar, Romanovlar vesaire daha seçkin, eğitimli, prestijli olduğu bir gerçek. Bir yanıyla çok daha halka yakın kişiler. Bu durumda onlara ancak kıvanç ve sıcak bir yakınlık duyulur. 3 Mart 1924'te tam 82 yıl önce Dolmabahçe Sarayı'nın kütüphanesinde İstanbul Valisi ve Ankara'dan gelen temsilciler heyeti, unvanı yalnızca halife olan son halife Abdülmecit Efendi'ye Millet Meclisi'nin kararıyla bu görevinin sona erdiğini ve kanun gereği yurt dışına çıkarılacağını tebliğ ettiler. Halifenin itirazı ve kalmakta diretmesi faydasızdı. Birkaç saat içinde Sirkeci Garı'nda ağlayış olmaması için en yakın yardımcılarıyla Çatalca'ya gönderildi ve orada bekletilen treni ilave edilen vagonla yurdu terk etti. Bir hafta içinde Osmanlı hanedanı üyeleri, yani şehzade ve sultanlar da aynı şekilde sürgün edildi. Osmanlı geleneğinde hanedan üyesi demek, padişahın ve erkek evlatlarının sulbünden gelen erkek ve kadınlardır. Bunlara Avrupa dillerinde imparatorluk prensi ve prensesi denir. Onların evli olduğu erkek ve kadınlar, prenseslerin hanım sultan denen kız çocukları ve beyzade denilen oğulları, hanedan üyesi sayılmazlar, mensubudurlar. Dolayısıyla eşlerin de bu durumdaki yurt dışına gitmesi gerekmiyorken, çoğu küçük yaşta olduğundan veya yalnız kalamayacağından ebeveynlerini veya eşlerini izleyerek kafileye katıldılar. Hükümet sürgünlere adam başına 1000 sterlin, dönüşü olmayan birer pasaport ve makul miktarda mücevher çıkartabilme hakkı tanımıştı. Hanedan üyelerinin mal varlıkları bazı istisnalar dışında müsaade edilmemişti. Ama bu emlakın memlekette kalacak yakınlar tarafından çarçur edildi veya o yıllarda emlakın bugünkü kadar para etmediği düşünülürse gidenlerin uğradığı mali güçlük tasavvur edilebilir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tahtını kaybeden diğer hükümdar ailelerine göre onların bu devleti ve yurdu sever tutumlarını takdir etmeliyiz. Hanedanın genç üyeleri yurt dışında imkansızlıklara rağmen tahsillerini gördüler. İçlerinde Avrupa ve Amerika'da en seçkin çevrelerde hayranlık uyandıracak yerler edinenler vardır. Halife Abdülmecid Efendi kültürlü bir şehzadeydi. Resim yapıyordu ve bazı tabloları müzeliktir. Ama asıl önemlisi güçlü bir bestekar oluşudur. Abdülmecid Efendi mütareke dönemi ve İstiklal Savaşı sırasında Anadolu hükümetiyle olumlu ilişkiler kurmuştu. Bununla birlikte halifenin bazı hanedan üyelerinin de belirttiği gibi siyasetten anlamadığı, Ankara hükümetiyle dengeli ilişkiler sürdürmek yerine alayişli selamlık alayları tertiplediği, hatta bunlardan birinde Fatih Sultan Mehmet kıyafetiyle geçtiği biliniyor. Maalesef protokol ve bütçe işlerinde de ölçülü bir idare kuramamıştı ve Ankara ile gerilimli ilişkilere girdi. Yeni Cumhuriyet'in iktidar savaşına tahammülü yoktu. Esasen hilafet kurumu da iktidarın dışında kalmak gibi garip bir hukuki konumla bağdaşamazdı. Zira hilafet ruhani bir makam değildir. Dünyevi iktidar sahibi olmak gerekir. Bu sonuç kaçınılmazdı. Hilafetin kaldırılmasına tek önemli dış tepki Hindistan'dan geldi. Hint Müslümanları İngiliz idaresine karşı ruhani reis, halifenin emirlerini bahane ederek karşı koyarlardı. Esasen Pakistan ve Bangladeş'in bugünkü politikalarına bakarak Hint Müslümanlarının Türkiye'deki her yönetime bağlı olduklarını söylemek mümkündür. Arap dünyası çoktan beri hilafet denen müesseseyi kendilerine ait bir hak olarak görürdü. Tabii o onların kanaatidir. TBMM hilafeti kaldırınca ne Mısır'ın ne de Faysal ailesinin bu konudaki girişimleri taraftar bulabildi. Hilafetin bu asırda restore edilmesi mümkün mü? Şüphesiz hayır. Bu kadar çok milli devletin liderlik iddiasının ve maalesef mezhep çatışmalarının dorukta olduğu İslam dünyasında bu kurumun ihya edilmesi mümkün değildir. Bir yerde herkes kendinin halifesidir. Hilafetin kime nasıl geçeceği konusunda da sarih hüküm yoktur. Hilafet iktidar ister. Cihan Şumul iktidar Osmanlı ile tarihe karışmıştır. Hilafetin de ismi kalmıştır ve 19. yüzyıl Osmanlı hilafeti gibi bir kurumu ne İslam dünyası bir daha kurabilir ne de dış dünya aynı şekilde kabul edebilir. Türkiye'de saltanat ve hilafetin avdet edeceği endişesi kuru gürültüdür. Kimsenin böyle bir iddia ve gayreti yoktur. Kubbede baki kalan hoş seda gibi hafif sloganlara da lüzum yoktur. Tarihin sedası hoş olmaktan çok gök gürültüsü gibi hacimli ve bitmeyen bir yankı gibidir. Geçen 6 asır komşu 20 küsur halkın ve en başta bizim tarihimizdir. Ona sıcak bir ilgi, bilimsel bir araştırma ve düşünceyle yaklaşmamız gerekir.